güne bakan. Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalı. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını güne bakan. Güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle ve ümitle karşılayalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, Tolga Kökten ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yüzümüzü güneşe dönüyor, uzaklara, çok uzaklara selam gönderiyoruz. İçi her gün 15.05'ten 15.55'e kadar buradayız. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında. Sevgili dinleyicilerimiz, program konularımıza gelin şöyle bir göz atalım. Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kısmi seferberlik ilan etti. Kısmi seferberliğin neden ilan edildiği ve nükleer silah kullanımı olup olmayacağı dünya gündeminde yer aldı. İki ülke arasındaki savaş ve nükleer silah kullanımı ihtimali tüm dünyayı endişeye sevk etti. Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından itibaren yaşananları ve gelinen noktayı Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmaları Merkezi ANKASAM Avrasya uzmanı Doktor Sabir Askeroğlu ile konuşacağız. Sevgili dinleyicilerimiz, TRT ortak yapımı Tay animasyon filmi vizyona girdi. Filmde annesini arayan minik bir tayın peşindeki hırsızlardan kaçarken karşılaştığı deve ile Medine'ye yaptığı yolculuk anlatılıyor. Çocuklara hem peygamber sevgisini hem de minik kalplere umut aşılamak hedefiyle yapılan Tay filminde iki yol arkadaşının mücadelesi, Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in çileli yolculuğu, hicret üzerinden anlatılıyor. Her sahnesi TRT Çocuk'un uzman çocuk psikologları, gelişim uzmanları ve içerik editörlerinin katkısıyla yapılan filmin yönetmeni Nurullah Yenihan'la filmin konusunu, yapım aşamasını ve izleyiciden gördüğü ilgiyi konuşacağız. Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan başladı ve devam ediyor. Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmaları Merkezi ANKASAM Avrasya uzmanı Doktor Sabir Askeroğlu stüdyomuzda. Değerli hocam, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Çok teşekkür ediyoruz. Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından itibaren yaşananlar ve gelinen noktayı konuşarak başlayalım dilerseniz konumuza. Çünkü son günlerde oldukça aslında üzen, sadece Türkiye'yi değil, sadece Ukrayna'yı değil, tüm dünyayı üzen gelişmeler oldu. Nasıl süreç başladı? Şu anda Rusya-Ukrayna savaşı ne durumda? Ve hani bu son yapılan açıklamalar, özellikle Putin'in yaptığı son yapılan açıklamalar bu süreci nereye doğru sürükler?
Kriz tabii 10 sene önce başladı. 2014 yılında Rusya'nın başta Kırım'ı ilhak etmesi ve ondan sonra da Ukrayna'nın doğu bölgelerini. Rusya'nın herhangi bir askeri orada yok demesine rağmen Rus ordusu ve askeri istihbarat tarafından örgütlenen ve müdahale edilen bir süreç yaşanmıştı. Ondan sonra zaten o bölgelerin yerel yönetimlerine Rusya tarafından desteklendi. Rusya orduları orada askerleri vardı. Düzenli olmayan ancak ordusu tarafından desteklenen. 10 sene boyunca Rusya ile Ukrayna, yani ya da o bölgelerdeki ayrılıkçı bölgenin liderleriyle Ukrayna arasında sürekli çatışma yaşanıyordu. Zaman zaman ateşkes imzalanıyordu. Zaman zaman anlaşmalar yapıldı. Minsk 1-2 gibi iki tane anlaşma imzalanmıştı. Ancak bu şekilde işte Avrupa Birliği ülkeleri devreye girmişti. Normandiya dörtlüsü diye. Onlar da işte sürekli Normandiya'da toplanarak Rusya, Fransa, Almanya ve Ukrayna arasında görüşmeler yapılıyordu. Bu böyle devam etti. Ancak en sonunda işte yine Ukrayna'nın NATO'ya girme meselesi konuşulmaya başladı. Ve Rusya'da kendi çıkarlarını Avrupa NATO'ya dayatmaya çalıştığında işler tekrar çığlığından çıkmaya başladı. Ve Rusya ultimatum koydu. Eğer benim söylediklerimizi kabul etmezseniz 2001 yılında Aralık ayında hem NATO'ya hem ABD'ye ben Ukrayna'ya müdahale edeceğim dedi. Ve tabii NATO ve Amerika çünkü ikili ayrı görüşmeler yapıyordu. İki şeyle, merkezle hem NATO'yla ayrı bir görüşme hem Amerika'yla. Bunlar da tabii kabul etmedi Rusya'nın öne sürdüğü ultimatumun. O da neydi? Tamamen NATO Doğu Avrupa'dan geri çekilmesi gerekiyordu. Kısacası özeti buydu. 11-12 maddeden oluşan bir öneriydi. Kabul etmeyince Rusya başta 21 Şubat'ta Putin Doğu bölgelerindeki Lugansk ve Donetsk bölgesinin bağımsızlıklarını tanıdı. Ondan sonra 3 gün sonra da 24 Şubat'ta Ukrayna'yı tamamen ele geçirmek amacıyla ve oradaki yönetimi devirerek kendine yakın bir yönetim kurmak için müdahale yaptı.
Evet, tam da o noktada NATO'dan bir cevap bekledi aslında Rusya, değil mi? Ben size böyle bir ultimatum verdim, siz kabul etmediniz. İşte ben de Ukrayna'ya böyle bir girişimde bulunarak size karşı cevap veriyorum dedi. Peki bunun üzerine karşı taraftan nasıl bir cevap geldi?
Rusya'nın Ukrayna müdahale edeceği zaten açıktı. Çünkü bir taraftan hem o görüşmeleri yapıyordu. İşte ultimatumun sunduğu orada öneriler vardı. Rusya tarafından önerilen. Diğer taraftan da Ukrayna sınırına askeri yığınak yapıyordu. 100 bin, 150 bine yakın Rus ordusu Ukrayna sınırına yığınak yapmıştı, gelmişti, konuşlandırmıştı. Ve Amerikalılar da şey diyordu, biliyordu bunu yapacağını. Her ne kadar Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi gibi bir amacın olmadığını iddia etse bile Amerikalılar hem uydudan bu görüntüler veriyordu hem de büyük ihtimal Rusya'nın içine istihbarat almıştı. Ruslar, Amerikalılar şey diyordu, eğer müdahale edersen Ukrayna'yı sana Sovyetler Birliği'nde olduğu gibi ikinci Afganistan'a dönüştürürüm diyordu. Yani girersen Ukrayna'ya istediği her türlü desteği sağlayacağım. Ancak kendi müdahale etmeyeceğim. Hiçbir şekilde Rusya'yla doğrudan savaşmayacağım. Ancak Ukrayna istediği kadar silah vereceğim. Öyle de yaptı.
Evet, şimdi o zaman 24 Şubat dediniz, günümüze geldiğimizde yaklaşık bir 8 aylık süre var. Bu 8 aylık süre çok yine çetin çarpışmalar da gerçekleşti. özellikle Rusya tarafından şiddetli çatışmalar da yapıldı ve çok insanın ölmesine de neden oldu. Peki şu anda gelinen noktayı tartışacak olursak ne durumda Ukrayna, Rusya ne durumda, NATO hala aynı duygu ve düşüncelerle aynı cümleleri sürdürüyor mu?
Rusya Şubat ayında müdahaleye başladığında kısa zaman içerisinde Ukrayna'yı kontrol altına alacağını umuyordu. Bazı yorumcular ya da üst düzey yöneticiler konuşurken işte 2 gün, 3 gün gibi bir şeyler söylüyorlardı. Ancak bu öyle olmadığını size söylediniz. 8 ay oldu. Bu ne anlama gelir? Rusya Ukrayna'da istediği başarıyı elde edemedi. Evet, bu aynı zamanda çatışmaların bu kadar devam etmesi karşılık olarak iki tarafında büyük bir zafiyet vermesi, yani kayıp vermesi anlamına da geliyor. Yani en son Putin'in kısmi seferberlik ilan etmesi de aslında bunun bir parçasıdır. Yani Ukrayna'da istediği amaca ulaşamamasının sonucudur. Ukrayna'daki eskiden doğu bölgelerini, yani Ukrayna Donbas ve Lugansk bölgesinin yarısını kontrol ediyordu Kırım'ın dışında. Ancak son müdahaleyle Harkov gibi ya da Zaporojye ve Herson gibi güneyde ve kuzeyden bölgeleri kontrol altına alabildi. Ancak bir kısmından geri çekildi. Ve şu an Ukrayna'nın eskisine göre neredeyse 2-3 kat daha fazla toprağını Rusya kontrol altına almış durumda. Ancak bunun karşılığında da siz de sorduğunuz gibi NATO ne yapıyor, yani Ukrayna ne yapıyor? Ukrayna'da hazır bir şekilde savaşıyor ve topraklarını geri alacağını söylüyor. Hiçbir şekilde Rusya'ya topraklarını bırakmayacak. Evet. Benzer bir düşünceye Amerikalılar sahip ve Rusya'yı Ukrayna sahasında, Ukrayna'daki çatışmalarda Rusya'yı yeneceğiz diyor ve onun için elimize ne geliyorsa onu yapacağız şeklinde. O da nedir? Tabii ki hem maddi destek veriyorlar Ukrayna'ya, hem de tabii dengeli bir şekilde Ukrayna'ya modern silahlar sağlıyorlar. Tabii Ukrayna'nın istediği her silahı vermiyorlar. Vermiyor. Ne Almanya veriyor, ne Fransa, ne de Amerikalılar, ama çatışmaların belli bir dengede devam etmesi ve Ukrayna'nın tamamen yenilmemesi şartıyla Ukrayna'nın Ukrayna'ya bazı silahları da sağlıyorlar.
Şimdi silahlardan ve her silahı vermediğinden bahsettiniz. Tam bu noktada aslında günümüzdeki o kısmi seferberlik ve nükleer silah kullanımına da yavaş yavaş bahsedebiliriz, bu konulardan da konuşmaya. O kısmi seferberlik neden ilan etti, neden böyle bir şey söyledi Putin ve sonrasındaki o nükleer silah kullanımıyla ilgili yine mesela NATO'da dediniz ya, Ukrayna'ya da aslında her silahı vermiyor. Mesela nükleer silah da vermiyor, değil mi?
Evet,
ya da veriyor mu?
Tabii, vermiyor. Birinci soruya gelirsek, yani seferberlik neden ilan edildi? İki nedenle ilan edildiğini düşünüyorum ben. Birincisi, Rusya gerçekten 8 ay içerisinde o Ukrayna'daki çatışmalarda ciddi bir kayıplar verdi. Ve beklediği sonucu alamadığı için şimdi daha kapsamlı bir asker sayısına ihtiyaç var. Ve bu bağlamda da yani Rusya'nın başka bölgelerinden Ukrayna'ya çok fazla asker sevk etti. Ve Ukrayna örneğin güneyinde ve kuzeyindeki askerlerini Ukrayna savaşına yönlendirdi ve orada kayıplar yaşıyor. Dolayısıyla bu boşluğu doldurması lazım. Yani Rusya'nın tamamen savaş devam ettiği sürece başka yerlerden var olan askerlerini buralara getirip burada kayıp veremez. Yani mantık o şekilde çalışıyor. Yani belli bir dengenin sağlanması lazım. Bu bağlamda yani Ukrayna'daki kayıpları, o boşluğu doldurmak içindi bu.
Nasıl dolduracak? Yani o kısmi seferberliğin içeriğinde ne var?
İçeriğinde tabii ki 18 ve 35 yaş arası, çünkü aşamalı olarak bunu devam ettirecek. Kısmi demelerde bu kısmi devam edecekler.
Şimdi belli yani bu bir yaş, ilk aşama gibi.
Evet, çünkü gibi. Tamamen mutlak bir seferberlik ilan etmiş olsaydı o zaman 18 yaştan 56 mı yaşa kadar belli bir yaşı var. Herkesi savaşa davet etmesi lazımdı, çağırması lazımdı, göndermesi lazım. Kısmi demesi de belli bir yaş sınırı var ve belli bir ya yakın geçmişte askerlik yapmış, silah tutmuş gibi genç yaştaki insanları davet etti, çağırdı evet, aslında. Evet. Ya da sonra mecburi davet diyelim. O şekilde. Diğer bir ikinci sebebi de tabii ki Ukrayna'ya kapsamlı, yani seferberlik ilan ederek oradaki asker sayısını belki de iki katına çıkaracağız imajını vererek oradaki süreci yönlendirmek ve yönetmek. Yani Batı'ya bir mesaj vermek istiyordu ki ben şimdi askeri seferberlik ilan ederek daha kapsamlı güç kapasitesiyle Ukrayna'nın ordusuna yönelik saldırı düzenleyeceğim. Dolayısıyla yine benim dediğimi yapmanız gerekiyor. Tabii Rusya'nın öncelikli Batı'dan istediği Ukrayna'ya desteğini kesmeli.
Evet. Öngördüğü bir tarih var mı? Rusya'nın öngördüğü bir tarih. Hani ben kısmi seferberliği başlatıyorum. Şu kadar devam edilecek. Sonra işte tam seferberliğe geçeceğim. Şu kadar bir zaman sonra gibi böyle bir hani öngördüğü
yok,
tarih var mı?
Yok. Herhangi bir kısıtlama yok. Çünkü bence Rusya'nın kesin bir stratejisi de yok. Yani bir planı
duruma
da yok.
Duruma göre hareket
evet,
ediyor
biraz. Duruma göre
galiba.
Ve daha çok tepkisel davrandı. Ve onun sonuçlarını da alıyor. Sonuçlarını, olumsuz sonuçlarını. Çünkü bir kısmı belki de devletin isteği doğrultusunda yasalar çerçevesinde askere gitmeye rıza göstermiş olsa da yine aynı derecede insanlar ülkeyi terk ediyor.
Tabii.
Gençler yani son 5 sene 5 gün içerisinde 300 bine yakın insan, yani o genç yaştaki insanlar ülkeyi terk etti.
Tabii.
Ve bu devam ediyor.
Kim aslında kim savaşın ortasında yaşamak, savaşın içinde olmak ister ki? Bu aslında sanki bütün ülkenin istediği bir şeymiş de Putin bunu gerçekleştiriyormuş gibi bir hava söz konusu, ama öyle bir şey mümkün
evet,
mü?
öyle
Hani
bir
ki
şey
biz de
yok.
sonuçta dışarıdan izleyen bir göz olarak hani hangi aile çocuğunu bu tür bir savaşa göndermek ve bu tür haksız bir duruma sokmak ister? Gerçekten aslında çok acı, ama bunu nasıl çözülür, ne zaman çözülür bunu öngörmek elbette zor.
Evet.
Nükleer silah kullanımına gelecek olursak o durumda ne yapacaklar?
O da benzer bir şey. Yani şu neden nükleer silahı kullanacağını söylüyor
Evet.
Rusya. Bu da yine aynı şekilde...
Yine korku salmak mı amaç?
Evet, caydırmak ve korku salmak. O da şundan kaynaklanıyor. Örneğin bir ülke eğer konvansiyonel silahlar, yani geleneksel var olan, normalde savaşta kullandığı geleneksel silahlarla başarı elde edebiliyorsa zaten nükleer silahlardan söz etmez. Bu
İhtiyacı
silahlar
kalmaz.
Evet, yetersiz kaldığını hissettiği için Rusya yetersiz kaldı. Yani seferberliğin ilanı da bir anlamda oydu. Hem
O
silahlar hem
evet,
insan
yetersizliğin bir
sayısı.
göstergesi aslında,
Tabii
değil
ki
mi?
öyle olunca da yine diğer taraftan da Rusya şunu da hissediyor diye düşünüyorum. Ha, Ukrayna'ya, yani Batı çok zengin biliyoruz. NATO, Batı, Amerikalılar hem silah sayısı bakımından hem maddi olarak hem de askeri sayı olarak ve Ukrayna'ya istedikleri kadar, çünkü kendilerinin kararlarına göre istedikleri kadar silah verebiliyorlar. Rusya'nın silah kapasitesi belli. Ancak NATO'nun, yani tamamen NATO ülkelerini ele aldığımızda Rusya'nın elindeki silahlardan kat kat daha fazla, daha modern silahlara sahip. Bu da ne anlama geliyor? Ukrayna'ya vereceği silahlar Rusya'nın silahlarından daha modern, daha fazla. Bu da o savaşta Rusya'nın yenilme ihtimalini artırıyor.
Evet.
Zaman savaş uzadıkça zaman içerisinde Rusya orada harcanacak, var olan kapasitesini bitirecek.
Hı hı.
Ama Ukrayna'nın tabii askerleri hayatlarını kaybedecek, ölecekler, ama silah tükenmeyecek. Çünkü
yeniden gelecek.
Evet, yeniden
takviye olacak.
Bu da tabii ki Rusya'yı endişelendiriyor ve bu savaşı, yani Rusya Ukrayna'da yenilmemesi için nükleer silahları daha kullanacağını söyleyerek Batı'yı caydırmaya ve fazla işte Rusya'nın istediğini yerine getirmesine zorlamaya çalışıyor.
Nükleer silah kapasitesinin ne kadar olduğu biliniyor mu?
Biliniyor tabii, Sovyetler Birliği döneminden itibaren. Bunlar açık zaten kaynakta, gizli değil. Amerika ile beraber Rusya dünyanın neredeyse %90'ına yakın nükleer silahlar barındırıyor. Amerika ile beraber. Yani nükleer 13 bine yakın ya da 10 bin değişiyor. Çünkü bunların belli bir zaman sonra bunları şey yapıyorlar da tasfiye de ediyorlar. 10 bin nükleer başlığa sahip, aşağı yukarı diyorum. Ve hazır olan 1,5 bin hem Amerika'da hem anlaşmayla Rusya'da, Sovyetler Birliği döneminden sürekli anlaşmalarla bu nükleer silahların dengesini sağlamak için sınırlama getiriliyor. 1,5 bin nükleer silah hazır halde, Amerika'da aynı şekilde. Bunlar hem yer konuşlu, konuşlandırmış, hem denizaltılara yüklenmiş silahlar ve uçaklara. bombardıman uçakları
yerleri de belli.
Hazır. Tabii yerler de belli, her şey belli. Her yani şey kapasite belli. Çok yüksek. Yani o bir tane, iki tane değil.
Peki yani Rusya binlerce. Blöf mü yapıyor yoksa gerçekten kullanır mı?
Şimdi Rusya'da konuşulan şeylerden biri stratejik nükleer silahları değil de taktik nükleer silahları. O da ne? Daha küçük kapsamlı, daha kısıtlı.
Göstermelik çünkü belki biraz.
Göstermelik ama tabii ki etkisi olan. Tabii. Bunu söylüyor. Blöf mü yok mu? Onu tabii biz bilemiyoruz. Bilemeyiz. Çünkü daha önce de örneğin Ukrayna'ya müdahalesi akıl dışı bir şeydi. Çünkü irrasyonel bir davranış olurdu diye düşünülüyordu, konuşuluyordu.
Yapmaz deniyordu.
Yapmaz deniliyordu. Evet. Onlar da onu inkar ediyordu. Evet. Biz Ukrayna'ya müdahale etmeyeceğiz. Son güne kadar bunu söylüyorlardı. Ama bir baktık müdahale ettiler. Müdahale ya şöyle bir şey de var. Yani mantıksal düşündüğünde bu herhangi bir şeyin bir sonucu olması lazım. Sonucu eğer kesinse onu yaparsın. Ama Rusya'nın Ukrayna müdahalesinde bir sonuç elde edemedi ve çok büyük bir zarar gördü Rusya.
Normalde belki o zararı göreceğini düşünmemişti.
Düşünmemiş. Bile. Düşünse bile yine de irrasyonel davranabiliyorlar. Onun için
hırs
kestirmek
belki biraz.
Evet her şey ya sıkışıklık, hırs, ondan sonra geri adım atamama, ondan sonra işte ya da korkuturum ne olur diye kumara da girebiliyorlar. Hmm. Yani örneğin o Rusya'nın NATO'ya ultimatum koyması gibi. Çok üstten başladı ama şimdi bir şey iddia ettiğinizde onun gerisini getirmediğinizde yani söylediğiniz söz tutmadığınızda
gücünün de tükeneceğini yani tüm dünya üzerindeki o süper güç duygusunun azalacağından da endişe ediyor
evet,
belki.
Evet. Onları hepsini hesapladığınızda bence çok kararsızlar. Yani tabii ki Putin bu kararı alıyor. Her türlü kararı Putin alıyor. Başka kimseyi dinlemiyor çevresinde.
Evet.
Çok kararsız ama işte riskle gidip geliyor. Risk arasında gidip geldiğini düşünüyorum ve karşı tarafında işte şeyleri artırarak karşı tarafın geri adım atacağını bekliyor. Amerikalılar da işte bir görüşme başlamış. Hmm. Onunla ilgili bir haberler de çıkmaya başladı. Hem Ruslar bunu açıkladı hem Amerikalılar. Bir düşük düzeyli bir görüşme, diplomatik görüşme Amerika ile Rusya arasında başladığına dair bilgi var.
Evet, ancak o nükleer silahlar gerçekten kullanılırsa bunun yalnızca kendi ülkelerini, yalnızca Ukrayna'yı etkilemeyecek bir şey olduğunu tüm dünya biliyor. Rusya'yı da etkileyecek. Yakın hatta ne yazık ki ülkemizi etkileyecek.
Tabii.
Kıtamızı etkileyecek ve tüm dünyayı etkileyecek sonrasında.
Öyle.
Yani öyle bir günlük korkutma olarak bakılamaz böyle bir şeye değil mi? Mesela
kesinlikle.
Böyle bir şey yapıldığında o nükleer silah gerçekten olur da kullanılırsa ki inşallah kullanılmaz. Türkiye nasıl etkilenir?
Tabii ki çok kötü etkilenir. Yani bunun sonuçları ne olur bilemiyoruz. Çünkü İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra nükleer silahlar kullanılmadı.
Evet.
İkinci Dünya Savaşı'nda öğren Amerikalılar Japon şehirlerine bıraktıkları nükleer silahlar o şehirleri yok etti. İkisini ve onun şehrin dışındaki çevresindeki bölgelere kimyasal olarak çok sayıda zarar verdi. Onu biliyoruz. Ama şimdiki nükleer silahlar o eski 2. Dünya Savaşı'nda 45'te kullanılan
çok daha nükleer, güçlü değil mi?
Çok kat kat güçlü. Evet. Yani 2 kat 3 kat değil yani 10 kat 15 kat 20 kat bilmiyorum.
Daha
fazladır.
Belki daha fazla.
Tabii ki 100 kat bile olabilir. İşte boyutuna silahların ve o başla yerleştirilecekleri nükleer kapasiteye de
evet.
bağlı ama her ne olursa olsun bu büyük bir zarar olacak. Tabii Türkiye nasıl bir zarar olur? Yani teorik konuşuyoruz. Bir tane nükleer diyelim ki silah kullanılırsa o zaman oradaki işte nükleer silah kullanılmasından sonraki tahribat Türkiye'ye kadar başta belki de deprem olabilir. Bilmiyoruz. Ondan sonra o şeyler havayla, rüzgarla Türkiye'ye kadar gelebilir.
Evet.
Ya bu tür doğanın doğayla beraber
doğanın dengesi evet, tamamen bozulur.
Ya çok sayıda o kadar şey var ki.
Tabii hangi birini
tabii ki hangisini sayacağını bilmiyoruz.
Yani tabii gönül ister ki hiç bu raddelere gelinmesin. Tabii her zaman barıştan yanayız, her zaman sağduyudan yanayız ama ülkelerin aralarında gerçekleştirmiş olduğu o görüşmelerle inşallah hani hayırlı sonuçlara ulaşılır ve daha az tahribatla bu savaş sonlanır temennisini diliyoruz tabii tüm Türkiye olarak.
Evet, tabii.
Yavaş yavaş süremizin de sonuna doğru geliyoruz Sayın Askeroğlu. Neler söylersiniz son dakikalarımızda?
Bilemiyorum ki. Yani tabii siz de söylediğiniz gibi inşallah bu bir an önce bu çatışmalar biter. Türkiye de bunu çabalıyor çoktan beri. Görüşmeler yapmasını istiyor Rusya ile Ukrayna arasında. Bugün de az önce de siz haberi girdiniz. Zelenski ile görüşmüş Cumhurbaşkanımız. Bir an önce bitmesi lazım. Çünkü hem Ukrayna'ya büyük bir zarar veriliyor. Şehirleri tahrip oluyor. Hem Rusya'ya büyük bir zarar veriliyor. Zaten o kadar zarar gördü ki Rusya bu çatışmalardan. Bundan sonra nereye evrileceğini bilemiyor. Çok sayıda insan kaybı ediyor. Güç kaybediyor Rusya. Prestij kaybetti zaten. Dünya ile ilişkiler kesildi. Ve büyük güç olma şeyini de hakkını da kaybetme sürecine gidiyor. Çünkü saygı duyulmuyor artık Rusya'ya. Bizi de etkiliyor, Türkiye'yi de etkiliyor. Yani iki kuzey komşumuz savaşıyor. Hem ticari olarak hem siyasi olarak hem güvenlik olarak Türkiye'yi etkiliyor. Bir an önce tabii ki bitmesine yanınız. Ne kadar devam eder onu da kestiremiyoruz. Yani temenni etmenin dışında bir şey kalmıyor tabii.
Çok çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız
Ben teşekkür
için.
ederim.
Biz güzel dileklerle sonlandıralım
Evet.
cümlemizi. Tüm dünyada elbette o barışın hakim olması tüm dünya için, tüm dünya ülkeleri için çok önemli bir kazanç olacak. Türkiye'de dediğiniz gibi kuzey komşularımız orada barış elbette Türkiye'ye de her zaman olumlu yansıyacak. Biz olumlu dileklerle sözlerimizi sonlandıralım. Sayın Askeroğlu, yayınımıza katıldığınız için çok çok teşekkür
Ben
ediyoruz.
teşekkür ederim.
Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz.
Sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmaları Merkezi ANKASAM Avrasya uzmanı Doktor Sabir Askeroğlu stüdyomuzdaydı. Rusya-Ukrayna Savaşı'nı konuştuk. Özellikle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi seferberlik ilanından bahsettik. Neden ilan edildiğini, özellikle nükleer silah kullanımı olup olmayacağını konuştuk. Detaylarıyla hocamızdan öğrendik. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz aktardıkları için. Şimdi Güne Bakan müzikle devam ediyor.
Gibi diyorlar. Güne Bakan devam ediyor.
Sevgili dinleyicilerimiz, TRT ortak yapımı Tay animasyon filmi vizyona girdi. Filmimizin yapımcısı, yönetmeni Nurullah Yenihan telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Yenihan, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
Tüm çocuklarımıza hayırlı uğurlu olsun. Böylesine güzel, böylesine harika filmleri onlara kazandırdığınız için de size ayrıca çok teşekkür ediyoruz TRT ailesi olarak.
Ben de çok teşekkür ederim. Aynı zamanda teveccüh gösterip gelen bütün seyircilerimize de teşekkür ederim buradan.
Çocuklarımız değil yalnızca, anne babalarımız da gerçekten çok mutlu ayrıldılar. Hem galası yapıldı 23'ünde, 23 Eylül'de, sonrasında da vizyona girdi. Anne babalardan da çok güzel tepkiler var bildiğimiz kadarıyla. Çocuklarımız da elbette çok zevkle ayrıldılar. Detayları konuşacağız ama Sayın Yenihan, projenin o ilk başlangıç aşamasından biraz bahsedebilir miyiz? Sizi gerçi çocuklarımız çok yakından tanıyor. Özellikle TRT'mize yaptığınız güzel çizgi film yapımlarından. Dolayısıyla Kaptan Pengu ve arkadaşları benim şimdi ilk aklıma gelen. Orada da bildiğim kadarıyla çevreci bir kahraman var, değil mi? Ben de çok severim çocuklarla çocuk filmlerini izlemeyi.
Evet. Kaptan Pamuk ve arkadaşları iki sinema filmi yaptık bugüne kadar. Yaklaşık 78 bölümde dizisini yaptık. Çevreci kahramanlarımız,
evet,
oradaki arkadaşlarımız.
Aslında tam da bu gösteriyor ki sizin çizgi filmlerinizde aslında çocuklarımıza hani çevreci bir kahraman, hani hem çevreyi sevdiren hem doğayı sevdiren, yani aynı zamanda kültürel değerlerimizi koruyan bir nesil yetiştirme amacını hissettim ben hep yaptığınız yapımlarda. Bu da keza öyle bir film oldu Tay. Detayları dediğim gibi konuşacağız ama biraz şu öncesinden, o ilk yapım aşaması, o ilk isim verilme aşaması. Hani o aşamaları biraz anlatır mısınız?
Tabii ki. Şimdi kendimizi çağımızın hikaye anlatıcıları olarak görüyoruz. Dolayısıyla hikayelerimizi anlatırken çocuklara verdiğimiz mesajlar çok önemli. Bu hikayelerimizi de çizgi filmle anlatıyoruz, çocuklara ulaşıyoruz. Dolayısıyla her filmimizde bir amacımız, bir gayemiz var. Çocuklara alt mesaj olarak ulaştığımız çevreci mesajımız var. Dostluk, kardeşlik, arkadaşlık, aile bağları, milli manevi değerleri öğrettiğimiz bir sürü gayelerle çıkıyoruz bu yola. Tay sinema filmini de yapmaya başladığımız anda ilk amacımız Pagan Fen'imizi, sevgisini çocuklara aşılamaktı. Tabii bu mesajı vermek direkt doğrudan çok kolay değil. Özellikle bir çizgi filmde çocukları sıkmadan, eğlendirerek vermeniz gerekiyor. Zamanı harcarlarken, filmi izlerlerken sıkılmamaları gerekiyor. Çünkü sıkıldıkları hiçbir bilgiyi barındırmıyorlar beyinlerinde. Geleceğe de taşımıyorlar. Bu amaçla yola çıktık. İlk hikayemizi 2014 yılında yazmaya başladık biz.
Bu konuyla ilgili ilk hikayeyi mi? Yani Tay'ın ilk oluşum aşaması 2014.
Tabii Tay'ın ilk hikayesi. Evet, 8 sene oldu.
8
şu
sene
anda.
Olmuş, evet. Dile kolay.
Yaklaşık bir sene sürdü senaryo yazım aşaması. İlk başladığımız hikayemiz Tay üzerine değildi. İki tane sahabe çocuğun hikayesiydi. Fakat sinema dilinde anlatmak çok kolay olmadı. Bir noktada takıldık hikayede. İlerleyemedik. Daha sonra başka bir hikayeye geçtik. Bu sefer Tay yoktu ama yine hayvanlar üzerinden bir atın hikayesiydi. Onda da bir noktada ilerleyemeyince Tay'a en son karar verdi.
Senaryo aşamasında ilerliyorsunuz değil mi tam bu hani bana anlattığınız süreçte?
Tabii şu an
senaryoda ilerlemeye çalışıyoruz. Evet.
Tabii tam bir sene sürdü o senaryonun yazım aşaması. Çünkü hassas bir konu.
Evet.
Çocuklara anlatamayacağınız bölümler var. Bir savaşı anlatamazsınız. Evet, çocuklara onu anlatırken doğru bir ruh haliyle anlatmanız lazım. Görüntüyle çok fazla anlatmanız mümkün değil. Bunu işlememiz gerekiyor. Peygamberimizi anlatmamız gerekiyor. Görsel olarak yapamayacağımız birçok bölüm var. Dolayısıyla bunlar üzerine çok hassas çalışılması gerekiyor. Danışman ekiplerimizle, çocuğun pedagoglarıyla, destekleriyle hep beraber senaryoyu oluşturduk bir sene sonunda. senaryo oluşum aşamasından sonra isim koyma aşaması biraz bizim için de aslında ilginç oldu. Bizim önümüze Tay ismi fırsat olarak çıktı. Ne koyacağımızı düşünürken Tay'ımızın ismi Riyah. Riyah üzerine yoğunlaşırken ya bu Tay, Tay olabilir mi derken şöyle bir şeyle karşılaştık. Tay aynı zamanda İngilizce Thinking About You, seni düşünüyorum'un kısaltması.
Evet.
Peygamber Efendimiz'e bir atıfta bulunma anlamında Tay'ı tercih ettik.
Çok güzel.
Hatta filmin ilk yapım aşaması biz bütün dünya çocuklarına izletebilmek için İngilizce olarak planladık. İlk dublajlarımız da İngilizce alındı filmin. Şu anda da onun ekmeğini yiyoruz. 20 ülkede yayına, vizyona girecek film.
Harika.
Türkiye dışında. Bu hafta Avrupa vizyonu başlıyor. Daha sonra Orta Doğu vizyonu başlayacak filmin Ekim ayı içerisinde. Velhasıl yani bir yıl üzerine daha sonra tasarımlar, karakterlerin oluşturmaları sürdü. Pandemide 2 yıl kadar ara verdik, devam edemedik filmi. Pandemi sonrası hızlanıp filmi final haline getirdik.
Harikasınız gerçekten. Peki o savaş sahnelerini nasıl o filmin içine koydunuz ya da koymadınız da nasıl bir algı yarattınız? Hani onu açıkçası çok merak ettim.
Şimdi filmde bir savaş sahnesi göstermiyoruz. Yani daha doğrusu kan göstermiyoruz, evet. Öyle söyleyeyim size. Bir Tay'ın kendi hikayesi dışında bir paralel hikayemiz daha ilerliyor. Filmden çok içerik vermiş olacağım ama Tay'a yardımcı olan devenin gençlik yıllarındaki hikayeyi anlatıyor. Bir at arkadaşının da hikayesini anlatıyor. Onun gidip daha sonra dönmemesi üzerine kurulu, görüntü olarak paylaşmadığımız tamamen duygusal bir an. Arkadaşları göremiyorlar. Orada anlaşılıyor.
Vefat ediyor gibi.
Tabii tabii o şekilde bir hikaye üzerinden gittik ama tamamen görüntü olarak kullanılmadı. Duygusal olarak paylaşmak istedik. Savaş sahneleri için film ana teması işlerken ilk başta anne çocuk sevgisi üzerine kurduk filmimizi. O yüzden annelerimiz çok takdir ediyorlar ve beğeniyorlar filmi. Benim 3 yaşında bir oğlum var. Film normalde sinema filmi izleyicisi değil. Bu yaş grubu için uygun değil, 3 yaş için. Ama şu anda Tay'ı izlettiğim zaman ona sürekli orada anne ve Tay'ı anlayabiliyor. Ve Tay'a ne oldu, annesi ne oldu sürekli soruyor. Yani bizim orada amacımız Tay ve annesinin sevgisini çocuklara aktarabilmekti. Ve bunu aktardığımızı düşünüyoruz. Buradan yola çıkarak da hikayelerimizde Peygamber Efendimiz'in hicreti, çetin hicret yolculuğunu anlatmayı düşündük. Elimizden geldiği kadar da başardığımızı düşünüyorum.
Evet, ne güzel. İçinde sevgi var, arkadaşlık var ve hem anne sevgisi var hem peygamber sevgisi var. Gerçekten o kadar bu kadar duygusallık sizin o 3 yaşındaki çocuğunuzu bile demek ki etkileyebildiyse tüm dünya çocukları da bundan olumlu bir şekilde paylarını alacaklardır diye düşünüyorum. Emeklerinize sağlık. Tabii TRT'mizin ortak yapımı bir film. O süreç nasıl işledi? Hani TRT olarak biz nasıl dahil olduk bu çalışmaya?
Şimdi projemizi oluşturduğumuz zaman TRT ekibine sunduk, yönetimine. Ve çok güzel bir cevapla karşılaştık. Yapmak istediler. İlk andan itibaren içinde olmak istediler. Kültür Bakanlığı destek verdi filme. Ve TRT ve Kültür Bakanlığı'nın destekleriyle filmi hayata geçirebildik. Tabii TRT ortak yapımları çok önemli bir yer kaplıyor çizgi filmlerde. Çünkü bizim 10. sinema filmimiz bu. İlk filmlerimizde TRT'nin desteği olmadan yola çıktık. Çok zorluklar yaşadık. Salon bulma, dağıtımcı bulma, vizyona çıkma problemleri yaşıyorduk. Fakat TRT'nin destekleri özellikle 2018'den sonra çok yoğun arttı. Sinema filmlerini, çocuk sinema filmlerini özellikle. Bu destek sayesinde şu anda daha güçlü ilerliyoruz. Salon bulabiliyoruz, dağıtımcı bulabiliyoruz. TRT'nin vermiş olduğu izleyiciye bir güven var. Çünkü ciddi filtreden geçiyor bu filmlerin hepsi. Benim bu film ve diğer yaptığımız bütün yapımcıların filmleri. Çocuklarımıza zararlı içerik kesinlikle verilmemesi için en büyük imkanlar kullanılıyor. Birçok pedagog tarafından inceleniyor. Bu da bize, izleyiciye güven, bize de güç veriyor açıkçası.
Evet, biliyoruz her sahnesinin özenle hazırlandığını ve uzman psikologların katkısıyla işlendiğini. Bu da gerçekten sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi aslında her şey çocuklarımızın o duyguyu gerçek olarak tadabilmeleri için. Yapay bir duygu değil onlara vermeye çalıştığımız, gerçek neyse o. Hani dediniz ya, ölümü işliyorsunuz aslında. aslında o gitti olarak işliyorsunuz. Çocuk onu evet belki anlamıyor ama onun yok olduğunu hissediyor. Sanıyorum bu noktada hem psikologlarımızın çok büyük yardımı olmuştur hem de sizin bu özellikle çocukların o duygularına değinmeyi nasıl başardığınızın çok önemli bir göstergesi bence. Gerçekten emeklerinize, yüreğinize sağlık. Nasıl devam edecek bu süreç onu da öğrenelim.
Şimdilik şu anda gişede bayağı teveccüh gösterdiğiniz
evet,
bu şekilde devam
okudum.
Ediyoruz.
Bir hafta içinde en çok izlenen film olduğunu okudum. Doğru
evet,
değil mi?
Evet, birinci filmimiz. Hafta ortası da birinci gidiyoruz şu anda. Veriler o şekilde geliyor. İnşallah haftayı birinci kapatacağız.
Ne güzel.
Önümüzdeki hafta da bayağı bir talep var filme. Çok yoğun talep görüyor. Özellikle Avrupa'dan çok yoğun talep gördü. Şu anda Avrupa'da salonlar teker teker açılmaya başlandı. 29 Eylül itibariyle, yarın itibariyle Avrupa gösterimi başlıyor filmin. O da bizi çok memnun etti. Tabii biz durmayacağız. Bu filmin ikincisi Kudüs'te geçecek. Kudüs ve Mekke arasında geçecek.
Ah,
onun
güzel.
Hikayesi yazımları başladı. İnşallah
burada
en kısa
ilk defa
zamanda.
Bize mi söylüyorsunuz yoksa daha önce başka yerde söylediniz mi? Ben bu bilgiyi
şöyle,
duymamıştım.
Filmde aslında geçiyor. Yani bu ilk bir bilgi değil. Filmi izleyenler biliyor ama gidecek olanlara şimdiden önden bilgi. Filmde bu sahnemiz geçiyor. Kudüs'e geçeceğiyle ilgili orada bir ufak bir bilgi veriyoruz. Kudüs ve Mekke arasında geçecek. Şu anda hikayeler oluşturuluyor. Onlar arasından seçeceğiz ve senaryo yazım aşamasına başlayacağız. Bu kadar uzun sürmeyecek.
Ha, tam lafı ağzından aldınız Sayın Yenihan. Diyecektim ki 8 yıl ne olur beklemeyeyim bu sefer. Bir yıldan bile daha kısa olursa çocuklarımız eminim çok büyük mutlulukla bekleyeceklerdir yolunu.
Ya tabii şöyle, bu filmin bize çok büyük katkısı oldu. İlk filmden sonra şimdi çok ciddi anlamda destek vermek isteyen, gönülden destek vermek isteyen hocalarımız var. Hepsini filme dahil etmeye çalışacağız. Biraz daha hızlı oluşacak senaryo oluşum aşaması. Daha birçok kişinin gözetiminde oluşacak. TRT'nin de desteğiyle inşallah. Daha kısa sürede bitireceğiz ve seyircimize ulaştıracağız ikinci filmimizi.
Ne mutlu. Onun da müjdesini vermiş olalım. Yine yurt dışında İngilizce dublaj olarak mı izleyecek? Yoksa mesela Hollanda'da, Almanya'da örneğin gösterimde hani Türkçe dublaj, oradaki Türk çocuklarına da böyle bir imkan sunacak mısınız?
Şu an İngiltere dışında Avrupa'daki bütün ülkelerde Türkçe dublaj ve
çok
o
güzel.
Ülkenin altyazısıyla çıkıyor. Suudi Arabistan'da Arapça dublajla çıkacak. İngiltere'de İngilizce olarak çıkıyor filmimiz. Dün Malezya ile bir görüşme yaptık. İnşallah orada da çıkartmayı düşünüyoruz. Orada İngilizce ve Malayca olarak çıkacak film. İşte ülkelerin taleplerine göre şekilleniyor ama Avrupa'da tabii bizim Türk vatandaşlarımız çok olduğu için orada Türkçe özellikle özen gösteriyor Türkçe çıkmasına. Talep de o yönde geliyor zaten. Tabii değişik ülkelerden talep geldikçe dublajlar da değişecektir.
Evet. Gerçekten çocuklarımızın da ilgisinin çok olduğunu ben duydum ve hani bizzat da şahit oldum. Filme giden çocuklarımızın o gözlerindeki heyecanı ve duyguları. Aslında tam yavaş yavaş süremizin de sonuna geliyoruz ama o duyguyu yakalamak gerçekten kolay değil. Peki bu kolaylığı siz nasıl başarıyorsunuz? Hani dediniz de masa başına geçip de o hikaye olmadı, yok hayır bunu dönüştürelim. Bu olmadı, yok diğerine dönüştürelim. Hani o olmadığını anlayıp da diğerine dönüştürme aşamasında o duyguyu nasıl yakaladığınızı son cümleleriniz olarak alabilir miyim?
Çok kolay olmuyor.
Muhakkak.
Şimdi tabii ki uzman ekiplerle çalışıyoruz. Senaristlerimiz de yıllardır bu işi yapıyorlar. Bu filmde duyguyu yakalamayı hayvanlar üzerinden tercih ettik. Bizim ilk defa hayvanlar üzerinden yaptığımız bir çizgi film değil. Ya buna da değinmek istiyorum aslında. Şimdi fable eser denir bu tarz içeriklere. İsim de La Fontaine'in hikayelerinden geliyor. Fakat biz de daha önce bizim kültürümüzde La Fontaine'den yüzyıllar önce Beydaba'nın kelle binme hikayesinde vardır aslında hayvanlar üzerinden hikaye anlatımı. Kendi kültürümüzden ilerliyoruz aslında. Hatta Mesnevi'de de birçok hayvanlar üzerinden anlatım mevcuttur. Bizim de tercih ettiğimiz bu filmde bu oldu açıkçası. Çocuklara hayvanlar üzerinden duyguyu aktarmak biraz daha kolay oldu. Tabii ki senaryo yazımıyla bitmiyor. Senaryo yazıldıktan sonra, finallendikten sonra yapım aşamasına da birçok şey değişebiliyor. Yani örnek vermek gerekirse biz filmi Tay'ın doğum sahnesiyle başlatırken filmin yapım aşamasında sahneyi kaldırdık. Çünkü çok uzun ve izleyici sıkacak sahne haline gelmeye başladı. Filmin final hali aslında bizim için Ağustos ayı gibi bitmişti. Ağustos ayında bittikten sonra aşağı yukarı 10 dakika sahneyi attık. Tabii bu bir emek ama 10 dakikayı atmak zorunda kalıyorsunuz. Evet. Çünkü izleyip size geçmeyen duyguyu çocuklara geçiremezsiniz.
Evet.
O geçmeyen duyguyu aksatacak sahneleri atarak gerçekleştirmek. Bunun gibi birçok örnekler verebilirim.
Evet, Sayın Yelihan, çok çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Çocuklarımıza böylesine güzel bir filmi armağan ettiğiniz için. En yakın zamanda da filmin ikincisini. Şimdi daha gerçi diyeceksiniz ki bir hafta oldu, durun hemen ikinciden konuşmaya başladık ama hep öyle olur ya.
Evet.
Biz o müjdeyi de çocuklarımıza vermiş olduk. Onlar zaten filmi izleyenler, o müjdeyi filmin içinde de aldılar. Bakalım orada nasıl maceralar yaşayacaklar, biz de merakla bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Sevgili dinleyicilerimiz, Tay filmimiz, animasyon filmimiz vizyona girdi. TRT ortak yapımı. Filmde annesini arayan minik bir Tay'ın peşindeki hırsızlardan kaçarken karşılaştığı deve ile Medine'ye yaptığı yolculuk anlatılıyor. Özellikle çocuklarımıza peygamber sevgisini aşılayan, minik kalplere umut aşılayan, umut hedefleyen bir yapım Tay filmi. İki yol arkadaşının mücadelesini anlatıyor. Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in hicret üzerinden çileli yolculuğunu anlatıyor. Eğer siz de çocuklarınızı da izlemek isterseniz Tay animasyon filmi vizyona girdi. Biz de yapımcı ve yönetmen Nurullah Yenihan'la filmin detaylarını konuştuk. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığı için. Güne Bakan'ın bugünlük sonuna gelmiş olduk. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Tolga Kökten ve ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında birlikte olmayı diliyoruz. Şimdilik hoşça kalın. Güne Bakan.